Yusuf Goncagül ve Turulan Şen'in sunduğu Hasbihal programı başlıyor. Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, gönüllerimizin frekansı Erkam Radyomuzda bu güzide İstanbul akşamında yine birlikteyiz. Bu akşam Yusuf Goncagül dostumla beraber sunduğumuz Hasbihal programımızda İsmail Kılıçarslan abimizi ağırlıyoruz. Abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sefalar bulduk. Çok güzelmiş ya radyo.
Özlemişsinizdir.
Çok özledim ya.
Televizyon programlarını yapıyorsunuz genelde bu sıralar.
Ama ben radyoculuk.
Evet eski radyo.
Marmara FM'de şimdi... Tom Meister masamızda oturan Mehmet abinin eline düştüğümüzde 22 yaşında bir delikanlı.
Maşallah.
Öyle. Eyvallah. Özlemişim yani.
O yüzden anladım zaten.
Atmosferini özlemişim. Eşsiz bir şeydir. Çok büyülü bir şeydir yani.
Eyvallah. Kıymetli dinleyenlerimiz Erkam'da Hasbihal etiketine Twitter'dan, sosyal medya üzerinden yorumlarınızı, sorularınızı yazabilirsiniz. İsmail Kılıçarslan bizlerle birlikte. Aynı zamanda İsmail Kılıçarslan Instagram hesabından canlı yayını böyle canlı izleyebilirsiniz.
Eyvallah. Stüdyomuzda oradan da soru vesaire gibi gelebilirsiniz.
Oradan da Enes'cim sen bize yönlendirebilirsin direkt soruları, gelen soruları. Tabii İsmail Kılıçarslan'ı birçok yönüyle tanıyoruz. Yazar kimliğiyle, sinemacı kimliğiyle. Televizyon programcısı kimliğiyle de yıllarca izliyoruz.
Bilmediğimiz bir yönü daha biraz önce radyocu kimliğiyle aynı zamanda.
Evet, onu belki çoğumuz bilmeyiz. Ve düşüncesiyle, düşünce dünyasıyla bizleri etkileyen yazılarıyla devamlı takip ettiğimiz bir abimiz. Kendisine teşekkür ediyoruz tekrar bizlerle birlikte olduğu
Eyvallah,
için.
Eyvallah, çok teşekkür ederim.
Nereden başlasak böyle birçok şey saydık. Belki cins dergisinden, dergicilikten.
Mesela birçoğunuz bilmiyorsunuz lafından başlayalım. Bu benim yaşlandığımı gösterir. Çünkü... Mesela radyocu olarak ben bayağı hani Marmara FM'in popülaritesi yüzünden. Marmara FM'de işte Tarık Tufan, İbrahim Paşalı, ben.
O dönemde evet biz hatırlayamıyoruz.
O dönemde Marmara FM çok popülerdi gerçekten. Şimdi Erkam Radyo'nun yakaladığı popülariteye benzer bir
97'li 2000'li yıllar gibi değil mi?
Yani şöyle 1990'lardan 2000'lere kadar çok popüler bir radyoydu tabii Marmara FM. Sonra bir zayıflama dönemi, el değiştirme dönemi vesaire vesaire şeyler oldu. Ama yaşlanmışız demek ki. Yani artık radyocu olduğum hatırlanmıyorsa yaşlanmışız demektir.
Eyvallah. Biz ilk canlı yayınımızı sanırım burada sosyal medya fenomenleriyle hatırladın mı Yusuf?
Evet.
O akşam 5 yıl oldu. 5 yılı geçti şu anda o canlı yayını yapalı burada bu stüdyoda. İsmail Kılıçarslan abi o gün bize söz vermişti. Gelirim ben de davet ederseniz
o
demişti.
O kadar oldu mu?
Tabii. 5 yıl sonra...
Siz davet ettiniz.
Evet abi. Evet,
biz unuttuk. Araya 5 yıl girmiş. Tabii biz her cuma Erkam'da Hasbihal programını her cuma sunmaya çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz. Her seferinde güzel konuklarımız oluyor. Bu hafta da ayrı heyecanlıyız. Hem eski radyocu İsmail abimiz. Hem böyle entelektüel seviyesiyle inşallah beraber güzel bir program yaparız.
Eyvallah. Evet abi.
Hayırlı olsun Ketebe Yayıncılık. Kuruldu.
Evet.
Güzel bir çalışma. Yazınızdan da takip ettik. Ufkumuz açıldı yani.
Eyvallah. Ya şimdi yayıncılık tabii dergi çıkartıyoruz. Televizyon var, gazete var. Bir de yayıncılık nereden çıktı? Türkiye'de birinci sınıf bir sermaye yayıncılığı. Yani Türkiye'de birinci sınıf bir sermaye yayıncılığı yapılabileceğini, yani güçlü bir şirket yapısıyla iyi kitap yayıncılığı yapılabileceğini ispat etmek için zannediyorum her şeyden önce. Yeni Şafak ailesinin bir yayın evi olarak yayınlarına başladı. İlk 16 kitabını yayınladı. Nisan ayı itibariyle de 12-13 kitap daha yayınlamış olacağız. Hızlı bir yayıncılık. Yapıyoruz Ketebe'de. Tabii Türkiye'de belki de ilk kez bir sistem bölüm editörlüğü ile ilerliyor Ketebe. Bu da mesela yani Avrupa'da, Amerika'da benzerleri var. Türkiye'de genellikle editör dedi ve editör geliyor akla. Ama ilk defa Ketebe'de bölüm editörleri var. Ne demek bu? Tarih editörü var. Yerli edebiyat editörü var. Düşünce editörü var. İslam klasikleri editörü var. Yabancı edebiyat editörü var. Ve bir çeviri kurulu var. Yani çevirilerin kalitesini kontrol edecek bir kurul var falan derken epeyce profesyonel bir yayıncılık yapmak üzere yola çıktı ve bismillah dedi Ketebe. Okurdan aldığı tepki de çok çok iyi şu ana kadar. Allah'a şükürler olsun. Bundan sonra da bu bu olumlu tepkilere layık bir yayıncılık yapmak üzere yoluna devam edecek inşallah.
İnşallah. Böyle her bölümün akademik danışmanının olması da çok özel bir şey olsa gerek değil mi abi?
Yani evet, çünkü Türkiye'de yayın evi dediğinizde işte bir editör, iki editör çalıştırdığınızda tamam, yayın evi olmuş oluyor. Hatta genellikle editör diye yeni yetişmekte olan yardımcı editör arkadaşlara deniyor. Hani dolayısıyla bu tip bir profesyonellik, yani içinde bu tip bir profesyonellik barındırmak o manada iyi bir şey diye tahmin ediyorum. Güzel bir şey diye tahmin ediyorum. Bir de hani biraz böyle kapitalist bir mantıkla söylemek istemem ama yayın piyasasında oluşacak bir rekabetin de okurun lehine gelişeceğini düşünüyorum ben her zaman. Yani bir fazla yayın evinin kurulması demek okurun daha kaliteli içerik, daha uygun fiyatlı içerik, daha ilgi alanları geniş bir içerikle de buluşuyor olması manasına gelir. Dolayısıyla Ketebe'nin yayın piyasasına belli miktarda rekabet getirmesi de istediğimiz bir şeydi. Bu da şu ana kadar oluyor elhamdülillah. Artık sonrası Rabbimizin lütfu.
Elhamdülillah.
Eyvallah. Tabii televizyonda da birçok kez yıllardır izliyoruz. Meksika sınırıyla ilgili soru geldi. Neden devam etmiyor diye. Çok eski bir konu belki.
Eyvallah. Evet.
Ama hala merak edenler var tabii.
Ya keşke olsa diye zaman zaman düşünüyorum ama o bir dönemdi tabii. Geldi geçti. Neydi? Bu birdemdir gelir geçen.
Evet. Eyvallah. Okuyabiliriz.
Eyvallah. Onu. Yeni şiir kitabımız ne zaman çıkacak diyorlar. Öyle bir hazırlık var mı diyorlar.
Eyvallah. Bir hazırlık var. Daha doğrusu bir niyet var. Şimdi kitap bakımından biraz hızlı bir yıl beni bekliyor. Birincisi Böyle Şeyler Filmlerde Olur isimli sokakta yazılarını, Yeni Şafak'ta yazdığım sokakta yazılarını topladığım kitabım daha yeni çıktı. Mart'ta çıktı. Nisan'da çok daha önce sözünü verdiğim bir başka kitap çıkacak. Vadi Yayınları'ndan çıkacak. Benimle yapılmış bir söyleşiler serisi. Biraz hayatımla Türkiye'nin gelişimi arasında paralellikler kurduğumuz bir söyleşi kitabı. Sonrasında baskısı bitmiş bir takım kitaplarım Ketebe Yayınları'ndan, daha önce kitaplarım Ketebe Yayınları'ndan yayınlanmaya devam edecek. Eylül'de de uzun öykülerden oluşan bir öykü kitabı, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış uzun öykülerden oluşan bir öykü kitabıyla okurlara merhaba demiş olacağım. Ve zannediyorum Kasım gibi de yeni şiir kitabım çıkmış olacak. Bu uzun açıklamanın ardından. Kasım gibi de yazmak istediğim birkaç şiir daha var dosyaya. Onları yazabilirsem ne derler, Allah güç kuvvet verirse. Ben çünkü şiirin çok ilhamla falan yazılan bir şey olduğunu düşünen şairlerden değilim. O bir güç kuvvet meselesidir. Bir enerji bulma meselesidir. Bir yazma enerjisi bulma meselesidir. Allah-u Teala onu ihsan ederse bir 4-5 şiir daha yazdıktan sonra
bir dinleyicimiz,
Kasım'da şiir kitabını.
Özür dilerim abi. Bir dinleyicimiz Yağmur için Koşular kitabın içinde olacak mı?
Olacak demiş. İnşallah tabii. Hatta belki kitabın ismi Yağmur için Koşular olacak. Daha o zamana kadar daha parlak bir isim bulamazsak. Galiba olur herhalde. Yağmur için Koşular. Fena bir şiir kitabı adı değil. Bir de Kasım'da çıkarsa. Kasım'da şiir başkadır.
Evet, ben de şunu soracaktım aslında. Bu hani bir enerji gerektiren bir şey diyecektim tam. Çünkü bahsettiğiniz kadarıyla yani bizim belki okuma yetişemeyeceğimiz hızla siz yazıyorsunuz. Bunu nasıl sağlıyorsunuz? Yılların alışkanlığıyla mı devam ediyor veya bir şimdi, beslenme nasıl oluyor?
Birkaç bakımdan, yani yazma için birkaç bakımdan konuşabiliriz Yusuf. Birincisi haftada 3 gün yazdığım köşe yazısı. Bunların ikisi gündemle doğrudan alakalı. Biri de pazar günleri yazdığım sokakta yazıları. Hani daha böyle öyküye yakın, kısa hikayeye yakın yazılar. Onun tam bir disiplin işi olduğunu söylemek lazım. Yani o şöyle oluyor. Mesela benim yazı günlerim salı, cumartesi ve pazar. Ben pazartesi günleri biliyorum ki yazı yazılacak. O bir disiplin meselesi yani. Konuyu, aklında yazıyla ilgili hiçbir konu olmasa bile, ne yazacağını hiçbir şekilde bilmiyor olsan bile, başına oturup yazmak zorunda olduğun bir şeyle karşı karşıyasın. O manada. Dolayısıyla köşe yazısı işi tam bir disiplin işi. Disiplinsiz adamın köşe yazarlığı yapabileceğini düşünmüyorum. Haftada bir bile olsa, yani yazı aralığı haftada bir bile olsa, disiplinsiz birinin köşe yazarlığı yapabileceğini düşünmüyorum. Şiir, öykü vesaire gibi diğer türlere gelince o tabii başka bir türlü yoğunlaşma istiyor. Ben mesela şimdi o uzun öyküleri yazıyorum ve o öyküleri yazabilmek için tuhaf şeyler yapıyorum. Ne bileyim, mesela günde 5-6 bölüm film seyretmek, 5-6 bölüm dizi seyretmek, birkaç film seyretmek gibi bir takım şeyler yapıyorum. Sonra da diyelim oturup 2 paragraf, 3 paragraf, 5 paragraf öykü yazıyorum. Yani o başka bir, gene kendi içinde belki bir disiplin barındırıyor ama disiplinden çok hani gavurların kreativite dediği
oluşturmak
şeyi, yani oluşturmak diye tanımlamak lazım ya da yapmak diye tanımlamak lazım aslında. Hani yaratım diyor buna Türkçe karşılığı. Yani o da karşılar mı? Karşılar ama oluşturmak, yapmak, mevcutla yeni bir mevcut meydana getirmek manasında. Çünkü başkasının kelimesini kullanmıyoruz. Bütün kelimeler Allah'ın. Evet. Öyle diyelim yani. Dolayısıyla mevcuttan bir şey üretiyorsun. Kızım 5,5-6 yaşındaydı galiba. Şimdi büyüdü. Koca kız oldu, öyle diyelim. 10 yaşına geldi. Kızım 5,5-6 yaşındaydı galiba. Şiir nedir dedim kızıma. Dedi ki ya şiir böyle anlamsız gibi görülen kelimeleri yan yana koyup anlamlı bir şey oluşturmak galiba dedi. Bana çok uydu bu tanım. Yani anlamsız gibi görünen kelimeleri yan yana getirip onlardan bir anlam elde etme sanatı olarak şiiri tanımlayabiliriz galiba. Ve bu manada da Allah'ın kelimelerini kullanarak, Allah'ın bize lütfettiği dili kullanarak bir şey üretiyoruz elbette.
Ama yine de dert etmek gerekiyor sanki, değil mi abi? Yani bir şeyi dert ettikten sonra o anlamsız gibi görünen kelimeler bir araya gelip anlamlı cümleler ortaya çıkarak.
Öyle oluyor tabii. Öyle oluyor tabii.
Eyvallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, Hasbihal programımız devam ediyor Erkam Radyo'da.
Heyecanlanıyor.
Erkam'da Hasbihal etiketine sosyal medyadan yazabilirsiniz. Beytullah Çetin yazmış. Selam söylüyor Erkam'da. Konuk İsmail Kılıç Aslan. Yeni yayın evi hayırlı olsun. Profil kitaptan koptu mu diye soralım diyor.
Yani şöyle, kitaplarımı profil kitaptan yayınlamayacak olmam profilden koptuğum manasına gelmez. Sevgili dostum ve yayıncım Münir İşdün'ün sadece benim üzerimde değil, bizim kuşağın, bizim edebiyatçı kuşağın üzerinde büyük hakları vardır. Dolayısıyla yayın evimi değiştirdim. Profili değil ya da Münir'le dostluğumu değil. Bir kopma yok ama bir değişiklik var tabii ister istemez. Yani idari de bir görev aldığımız için.
Eyvallah. Instagram'daki şey canlı yayın kapandı, o yüzden hemen sizden şifrenizi alalım. Evet, bu arada hatırlatalım. Canlı yayını aynı zamanda erkamradyo.com'dan dinleyenler vardır. Ve Instagram'dan canlı yayında İsmail Kılıç Aslan ve Turul Anşen'in hesabından.
Şimdi başarabilirse yapacak onu inşallah.
İzleyebilirler diyelim. Bir ezgiyle ara vermiş olalım. Bugün de benim albüm yayınlandı.
Evet. Hayırlı olsun. Eyvallah, ben girişte onu söyleyecektim.
Eyvallah, teşekkür ederiz.
Taze heyecan. Aramızdaki en taze heyecan seninki. Evet, inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Epeydir hazırlandığım
bir şey. Eyvallah, bir senedir üzerinde çalışıyoruz. Aynen. Kısmet oldu. Bugüne yayınlanmış oldu. Bütün dijital platformlardan dinleyebilir dinleyicilerimiz. Yusuf Goncagül biri var albümünü. Oradan bir eser seslendiririm. Turul'un da albümü inşallah 5 Nisan'da çıkacak. Onları merakla bekliyoruz.
O da bir böyle davet etti bizi albümünün. Evet. Tanıtım toplantısına. Öyle mi deniyor ona?
Tanıtım
artık?
konseri. Benim de 30 Mart Cuma günü.
Aa,
onu da bekliyoruz. 5 Nisan'a da
ona
bekliyoruz.
Ona takvime bakmak lazım, evet. Ama Turlan'a evet,
ben yazdırdım.
5 Nisan için yazdık takvime. Şimdi 30 Mart'ta da
ben de o zaman Selmanlara yazdırmaya çalışayım takvime.
Eyvallah.
Eyvallah. Bırakma Hayırlı Kendini diye olsun. Bir eser var orada. Genç Dergisi'nin Mayıs ayında dosya konusu olmuştu. Ben de oradan esinlenerek güzel bir çalışma yapmaya çalıştım. Gençlere böyle bırakma kendini diye demek istiyoruz. Kendimize aynı zamanda. Bırakma kendine devam ediyoruz. Canlı söylüyoruz, canlı.
Yeni bir gün başladı, yeni bir umut, yeni bir şarkı seni bekliyor. Bir adım atsan bin adım olur, yeter ki bırakma kendini. Bir adım atsan bin adım olur, yeter ki bırakma kendini. Düşme ümitsizliğe, gitme karanlığa, bırakma kendini. Düşme ümitsizliğe, gitme karanlığa, bırakma kendini. Sakın sen bu dünyaya güzel şeyler bırak ardında. Bir anını bile boşa harcama, sımsıkı sarıl hayata. Bir anını bile boşa harcama, sımsıkı sarıl hayata. Düşme ümitsizliğe, gitme karanlığa, bırakma kendini. Düşme ümitsizliğe, gitme karanlığa, bırakma kendini.
Gonca Gül ve Turulan Şen'in sunduğu Hasbihal devam ediyor.
Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Yusuf Gonca Gül'ün o muhteşem eseriyle aramızı verdik.
Çok güzel.
Nasıl İsmail abi?
Ben daha önce de bir miktar dinlemiştim.
Hakikaten favori, benim favori eserim mesela bu eser. Bir çok eserim beğendim. Daha var favori. Onu da inşallah dinleyeceğiz program içerisinde.
Eyvallah.
Kıymetli dinleyenler, sizler nasıl buldunuz şarkıyı? Erkam'da Hasbihal etiketine yazabilirsiniz. Yorumlarınızı belirtebilirsiniz.
Hani dediniz ya, bazen bir enerji gerekir. Bazen de hani oturursunuz hemen olur. Bu da öyle bir Kütahya'da programa gitmiştik biz. Konser öncesinde böyle otel odasında otururken böyle bir anda
şimdi oraya bir şey oldu. Getirelim. Hakikaten. Otel odasında otururken mi? Yoksa o Kütahya'nın güzel kaplıcalarında keyif çatarken. Şimdi ikisi birbirinden farklı durumda.
Yok, yani keyif çatarken biraz zor oluyor. O yüzden biraz daha böyle küçük, gariban bir odaydı yani.
Eyvallah, öyle peki.
Orada başka yapacak bir şey yok, gitar çalıyordu.
Yani biz öyle hayal edelim abi de.
Eyvallah. Eyvallah, biz öyle hayal edelim.
Eyvallah.
Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Gönüllerin Frekansı Erkam Radyomuzda bu akşam İsmail Kılıçarslan bizlerle birlikte, muhterem abimiz, kıymetli abimiz.
Tabii İsmail abimizi bulmuşken ondan kendi sesiyle, kendi şiirlerinden isteriz veya başka bir
sürpriz oldu.
Şeyde ilerleyen dakikalarda alabiliriz.
İlerleyen istersen. Dakikalarda bakalım. Yani.
Tamamdır, memnun oluruz. Dinleyicilerimizden de çünkü istek geliyor.
Eyvallah, bir şiir okuruz yani inşallah.
Yine programın ilerleyen saatlerinde, ilerleyen dakikalarında diyeyim de öyle.
Saatler saat demezsek türü değil.
Rana bekliyor değil mi abi?
Tabii.
Eyvallah. Yine öğrencim Abdus Samet bizlerle birlikte İsmail abi. Abdus Samet de.
Abdus Samet kaç yaşındasın?
15 yaşındayım.
15 diye yaş mı olur ya? Çok güzel değil mi ya?
Evet. İmam Hatip Lisesi'nde okuyor şu anda. Hakkı Demir İmam Hatip Lisesi'nde okuyor.
Öyle mi? Bizim oradasın.
Evet. Orayı biliyorsunuz birazcık da İmam Hatiplerin şimdi sanatsal faaliyetlerinin işte hat, ney bu tarz faaliyetlerinin bulunduğu bir sanatsal düzeydeki öğrencilerin toparlandığı bir İmam Hatip Lisesi yaptılar. Abdus Samet de orada öğrenci. Çok da güzel sesi var. Bize bugün ilahi okuyacak inşallah İsmail abi.
İnşallah.
Ah nice bir uyursun uyanmaz mısın? İlahisini i̇nşallah. Canlı canlı dinleyeceğiz biraz sonra.
Eyvallah inşallah. Çok güzel.
Eyvallah. Cins nasıl gidiyor abi? Diye bodoslama daldım böyle.
Valla yani cinsin uzun sayılabilecek tarihi bakımından konuşacak olursak 3. yılını idrak ediyor cins. 3 yıldır cinsin en bereketli dönemini yaşadığımızı hissettiğimiz bir aralıktayız. Birkaç bakımdan böyle bu. Birincisi cins artık yani cins en başta ne yapması gerektiğini bilen bir dergi olarak çıkmıştı. Fakat şimdi artık ne yapmaması gerektiğini de çok iyi biliyor. Böyle
çok,
olunca
çok
da cinsin bir olgunlaşma yaşadığını söyleyebiliriz. Yani hem ne yapması gerektiğini hem de ne yapmaması gerektiğini bilen bir dergi olarak yoluna devam ediyor. Ve içerik de sayıdan sayıya, aydan aya ne diyelim zenginleşiyor ve farklılaşıyor. Bu da cinsi bizim açımızdan çok bereketli bir döneme ulaştırdı. Tabii çok fazla sayıda emek veren insan var. Tam bir ekip işi. Zaten böyle dergiler ancak bir ekip çalışmasıyla ayakta kalabilir. İşte şu dakikalarda ben buraya ofisten geliyorum, cinsin ofisinden. İşte şu dakikalarda diyelim arkadaşlarımız Yusuf Genç, Arda Arel, Furkan Çalışkan derginin yeni sayısını hazırlamakla meşguller. Büyük ve yoğun bir emek verirseniz yaptığınız işe, büyük ve yoğun bir teveccühle de karşılanıyorsunuz. Biz doğrusu yani cinsin hem etki alanından, hem ulaştığı satış rakamlarından, hem okurdan aldığı çok güzel tepkilerden cinsin doğru yolda olduğunu düşünüyoruz. Ama daha da güzelleştirmek için cinsi elimizden gelen epey şey yapıyoruz. Bir küçük sizin vasıtanızla bir şey söylemiş olayım. Şimdi çok yakında şöyle iki şey yapmaya başlayacak cins. Birincisi gzt.com'un altında bir cins bölümü olacak. Böylelikle cins bir internet sitesine dönüşmüş olacak. Orada kimi sürprizler olacak. Bir de yine aynı platform üzerinden bir YouTube kanal diyelim. Cins TV gibi bir YouTube kanalı da olacak. Orada çok böyle enteresan içeriklerle izleyiciyle buluşmak istiyoruz.
Bu çok sevindirici. Yani YouTube'a el atmanız gerekiyordu artık.
Eyvallah. Ya reddedemeyeceğiniz bir platform haline geldi artık. Sadece YouTube değil, video paylaşım meselesi reddedemeyeceğiniz bir sosyal medya gerçeği haline geldi. Dolayısıyla mesela orada da alternatif içerikler üretmek şimdi diyelim kendinizden de pay biçin. Televizyon izlemek artık biraz yaşlı işi oldu Türkiye'de. Yani biz mesela TVNET'te yaptığımız Your Soul'dan hissettiğimiz bir şey var. Your Soul diyelim televizyonda televizyondan çok YouTube üzerinden, internet paylaşım siteleri üzerinden, video paylaşım siteleri üzerinden izlenen bir program haline geldi. Bu mesela başlı başına bana çok enteresan bir veriymiş gibi geliyor. Dolayısıyla artık insanlara bir şey ulaştırmak için gayret sarf etmeniz lazım. Bunun yollarından biri de bize YouTube kanalı, video paylaşım sistemine geçmek. YouTube, tam YouTube kanalı demeyelim ona ama video paylaşım sistemine geçmek olduğunu düşündük ve orada çok ilginç bir takım içeriklerle, mesela sizin söylediğiniz çok güzel şeyleri de kaydettik. Mesela şu yakın zamanda akustik bir takım kayıtlar da yayınlayacağız. Belki Enes'i çağıracağız. Enes şu enteresan taklit yeteneklerinden bize bir bukle sunar mısın diyeceğiz. Ama bunun dışında ben mesela Türkçenin Yüz Şairi diye 5 dakikada bir şairi genel hatlarıyla izleyiciye tanıttığım, bir şiirini okuduğum bir programa başlıyorum. Aykut Ertuğrul ve Furkan Çalışkan Bir Mesele diye gene 6-7 dakika bir meselenin etrafında döndükleri bir programa başlıyorlar. Yusuf Genç bir temel eserler programı yapacak. İhya-i Ulumiddin anlatacak mesela 5 dakikada. Yahut İmam Maturidi Hazretleri'nin Tevilat-ül Kur'an'ından bahsedecek. Genel olarak nasıl bir eserdir? İnsanların kulakları dolsa bunlara, sadece kulakları dolsa bile bizim açımızdan çok büyük başarıdır. Çünkü artık kulak dolgunluğu da öyle diyelim. Bir mesele haline gelmiş durumda dünyada.
Eyvallah. Şiir istekleri sunuyor. Devam ediyor. Anna isteği geldi. Sizin bir şiirinizi açtık oradan ama belki okumak istersiniz.
Okuruz abi.
Memnun oluruz. Mehmet abiden çok memnun oluruz.
O zaman sen bana birazcık madem canlı fon mu? Elimizde imkan var.
Tabii. Yapalım.
O zaman bir ne gitar?
Değil mi abi yani?
Canlı. Gülümcan.
Şiir deyince akla gelen, tam onu söyleyecektim. Şiir deyince akla gelen bir fon var İsmail abi.
Aman diyeyim. O şekilde yapmazsak bunu yani. Bana böyle yani ne böyle hafif akor bassanız tamamdır, bana yeter.
O zaman Neyleyim Dünya'yı var yeni albümden yine.
Olur.
Onun enstrümantalini çalmış.
O zaman bak şöyle yapalım. Familiar. Gelin size bir pazarlık önereyim. Siz albümden bir şeyin introsunu çalmaya başlayın Yusuf Bey.
Evet.
Ben buradan şiirimi bitirdikten sonra size güzel bir eser icra edeceğim.
Çok güzel olur, memnun
güzel
oluruz.
Pazarlık
sonrasında da okuruz beraber Tuğrul'u. Bunu Neyleyim Dünya'yı?
Dinleyelim demiştim ben bu canlı canlı ama çalın. Tamam.
Ben karışmam, ben pazarlığımı yaptım.
Tamamdır.
Peki. Peki. Ne yapıyoruz şimdi?
Domajör.
Bir kızın babası olmak. Peki onu seçtiniz, onu okuyun.
Kızınızla başladınız yavrucuğum.
Eyvallah.
Buraya gidecek.
Bir kızın babası olmak. Bulutların rengini beyaz olarak, suyun rengini gök, kendimi bir şair olarak, ayıp bir şey olarak, beslenme çantasında bir dilim keki, çok ayıp bir şey olarak öğretmen Kubilay İlköğretim Okulu'nu, imgeyi müteveffa, simgeyi türban, dengeyi Mustafa Kutlu Devrimi Marcos olarak, bir kızın babası olarak endişe ediyorum o yapayaşlı cumhuriyet mirasından. Birdenbire boğazıma basıyor politika. Birdenbire bir patron. Bir kızın babası olmak, yoğun bakımın camında bir hıçkırık biriktirmektir çünkü. Adak kurbanı, yaşlanmak, pazarlık, namaz, boş bakış, bir düş, incecik. Türk şiirinin mübarek bir şey olarak Turgut Uyar'ı Velayeti Fakih, Nar'ın babası olarak Haydar abiyi, Eren'i Sacit'in hem oğlu hem pederi. Kızım, bana ellerini ver, el ver bana, ellerini sür. Beni doğur her seferinde. Bir kızın babası olmak, eve geç gelince hayıflanmaktır çünkü. Laktum bir, motulyum şurup, 36 derece su, üflenmek üzere sur. Sur üflenmek üzere, kıyamet kopmak. Ben olmak bir kızın babası. Kuşanmak bir sonsuzluk hayalini. Sanki olabilirmiş gibi.
Neyleyim dünyayı, bana Allah'ım gerek. Gerekmez masivayı, bana sultanım gerek. Dertli dermanın ister, kullar sultanın ister. Aşık cananın ister, bana Allah'ım gerek. Aşık cananın ister, bana sultanım gerek. Ehli dünya dünyada, ehli ukuba ukubada, her biri bir sevdada, bana Allah'ım gerek. Her biri bir sevdada, bana sultanım gerek. Ehli dünya dünyada, ehli ukuba ukubada, her biri bir sevdada, bana Allah'ım gerek. Her biri bir sevdada, bana sultanım gerek.
Nasıl yani? Benden mi devam ediyoruz?
Abi ağzınıza yüreğinize sağlık.
Eyvallah.
Selahattin abi yorum yazmış. Çok beğenmiş. Size de çok selam var Selahattin Kocaarslan abimiz.
Eyvallah. Çok selam ederiz Selahattin abiye.
Teşekkür ediyoruz.
Bu eseri nerede beslediniz Yusuf Bey? Nasıl bir duyguyla? Hangi eseri... hangi küçük odada?
Bu eseri kendi küçük dünyamda, öyle derler ya. Hepsi benim çocuklarım gibi tabii, ayırmıyorum. Bu nasıl bir geyiktir abi?
Abi. Sende bir popçuluğa meyyen bir durum gördüm, aman diyeyim. Benim küçük yok dünyam abi. Hepsi çocuklarım gibi. Türk popu çok acayip mesele yalnız.
Çok klişelerle yani, dönüyor değil mi abi?
Şimdi ben bu ara insanların benimle dalga geçmeyeceğini ya da beni çok sert şekilde eleştirmeyeceklerini bilsem... bir seri Türk popu yazısı yazmak istiyorum. Çünkü pop, yani pop kültür ve o pop kültürün ürettiği pop müzik ve o pop kültürün ürettiği pop müzik artık kaçabileceğimiz bir şey değil. Kaçamayacağımıza göre hesaplaşmamız gerekir. Bununla yüzleşmemiz gerekir.
Hangi pop ama?
Türk popu. Mesela bir
ayırt etmek sizin.
Bir yazı başlığı
90'lar,
80'ler. Bir yazı başlığı söyleyeyim sana. Yani yazmak istediğim bir yazı başlığı. Bahane değil onlar, harabeler. Türk pop müziğinde anlam oluşturmak için zırvalamalar no bir. Yani niye böyle? Çünkü şimdi derinlik oluşturmaya çalışan pop müziği sözü diye bir şey var. Derinlik oluşturmaya çalışan. Şimdi Sıla'nın şarkısı bu mesela. Sıla hepimizi, daha doğrusu kendisini dinleyen herkesi Türkçenin imkanlarından habersiz zannettiği için bir derinlik oluşturmaya çalışıyor her şarkı sözünde. Ve mesela gelip neydi? Diline düşmüş bahaneler, bahane değil onlar, harabeler diyor. Ne yapıyorsun abla sen? Türkçe ağladı az önce yani. Nasıl bir anlam dünyası oluşturdun? Bunu da derinmiş gibi yapmak için yapıyor. Yani derinlik taklidi yapıyor. Mesela işini iyi yapan popçu diye bir şey var. İşini iyi yapmayan popçu diye bir şey var. Popçu taklidi yapmak diye bir şey var. Bütün bunları insanların beni gerçekten çok sert şekilde eleştirmeyeceğini bilsem oturup bir müzik eleştirmeni gibi yazmak isterim. Yani
bence bunu televizyon programı yapmak lazım. Yani YouTube programı yapmak lazım.
Yapılabilir. Yani. Çünkü şöyle hani şimdi sosyoloji değişince müzik de değişir falan. Yok abi öyle bir şey değil. Aslında mesela trendler var, bir takım enteresanlıklar var. Benim mesela hiç kimse isimlerini bilmezken takip ettiğim bir Bağcılar rapi diye bir şey var. Yani Bağcılar Esenler hattında oluşan ve yaşadığı mahallenin sosyolojisini kendi bakış açısıyla müziğe dahil eden bir müzik akımı. Diyelim bunu gerçekten merak etmeli ve araştırmalıyız diye düşünüyorum. Niye araştırmalıyız, niye merak etmeliyiz falan diyebilir insanlar ama ben yaşadığımız dünyayı anlamanın yaşadığımız dünyaya çare bulma konusunda atılması gereken ilk adım olduğunu düşünüyorum. Çünkü dünya bizi çok yaralıyor, yaralandığımız yeri bulmazsak yaranın tedavisini de bulamayacağız gibi hissediyorum. Dolayısıyla bizi yaralayan her neyse onu tam olarak teşhis edip tedaviyi de öyle uygulamak gerekir kanaatindeyim. Dolayısıyla biz böyle şeylerle de ilgilenen insanlar olmak durumundayız. Böyle şeylere maruz kalmak yerine böyle şeylerle ilgilenmek zorundayız.
Tabii.
Çünkü aksi takdirde maruz kalıyoruz sürekli. Yani
kesinlikle.
Zihin dünyamızı işte Türkçe fakiri sıla belirliyor oluyor bir süre sonra.
Reveranslar falan. Evet. Özellikle son dönemde biraz daha böyle bu arabesk popa doğru bir kayma da oldu. Son çıkan gençlerle falan birlikte.
Evet.
Bunları nasıl yorumluyorsunuz? Yani son
ya dönemdeki... Ben mesela bir alt tür olarak arabesk rap'e de, arabesk popa da ne diyelim çok sıcağım.
Evet.
Ama şöyle bir şey oluyor. Türkiye'de ne yazık ki mesela Türkçe rap'i düşündüğümüzde şimdi rap bütün dünyada şöyle tabii bir müzik. Yani bir derin rap dediğimiz hani sözleriyle insana bir duygu geçiren rap bütün dünyada vardır. Bu Türkiye'de çok az. Türkiye'de daha çok diğer rapçilerle kavga eden ergen rap şeyi var, durumu var. Ve bunu da rap müzik zannediyorlar. Ben mesela hemen değiştiriyorum. Söz gelimi sansar salvo tahammül edemediğim bir şey. Çünkü sürekli ben ne kadar iyi bir rapçiyim benden... Benim dışımdakiler ne kadar kötü rap söylüyorlar. Sözü yazılır mı abi ya? Yani?
Dis atma diyorlar.
Bize bir şey söyle yani. Bize bir şey söyle. Bize bir şey anlat. Yani mesela niye Ceza senden iyi? Niye Sagopa senden iyi? Çünkü öyle ya da böyle bize bir şey anlatıyorlar.
Evet.
Şimdi Türkiye'de müzikle bir şey anlatmak, müzikle bir şey yapmak, orada derinleşmek falan imkansız hale geldi neredeyse. Herkes kitlenin istediğiyle yetiniyor. Belki asıl büyük kötülük orada. Kitlenin istediğiyle yetinmekti. Yani kitleyi bir yere doğru kanalize etmek manasında söylemiyorum bunu ama... bütünüyle kitleye mahkum olmak, kitle senden ne istiyorsa... hayatının sonuna kadar durmaksızın onu üretmek de çok yorucu bir şey değil mi yani?
Eyvallah.
Yani biz diyelim tamam işte okurlarımız cinsi beğeniyor. Her sayı aynı cinsi çıkartalım. Ki çıkartılabilir. Ya da diyelim ya bu öykümü herkes çok sevdi. Bu öykünün farklı versiyonlarını ben öykü yazdığım süre boyunca yazayım falan. Böyle hayat tam geçmez.
Tam da bu noktada abi o tekrar etmekten girdiniz değindiniz oraya da. Bu noktada şuna değinmek istiyorum aslında. Tıpkı dergicilikte vesaire yani şu anda popüler olan her şeyde olduğu gibi müzikte de bir şu anda baktığımızda üretim yok. Yani üretilen her şey zaten kısa sürede unutuluyor ve sanki bir eskiye dönüş var. Bakıldığın zaman ben mesela sürekli o listelere bakıyorum. Programdan önce de bahsetmiştik. Hep böyle eski işte ne bileyim Musa Eroğlu'nun albümleri. İşte tekrar yeniden okumuşlar veya falancanın işte şarkılarını tekrar sanatçılar okumuşlar şeklinde üretim yapılıyor. ve yeni üretilen pop veya herhangi bir tarz ne varsa birkaç ay içerisinde veya maksimum bir yıl içerisinde unutuyoruz. Ama eski, yani bundan 20 sene önce dinlediğimiz bir şarkıyı unutmuyoruz. Bunu neye bağlıyorsun desen?
Çünkü artık derinle, yani biraz bunun şeyle de ilgisi var. Şimdi modernizm nasıl unutturur diye bir kitap okumuştum. Şey, yazarının ismi de dilimin ucunda. Modernizm bize her gün, yani şu içinde bulunduğumuz modern hayat, her gün en az bir şeyi unutturmak zorunda ki yerine yeni bir şey önerebilsin. Çünkü sistemin devamı sürekli kendini yenilemek üzerinden bir şey. Unutuyorsun, unuttuğunun yerine yenisini veriyor. İnancını kaybediyorsun, kaybettiğin inancın boşluğunu yeni ve başka bir inançla kapatabiliyor hemen. Kapitalizmde de bu böyle. Yani mutlaka her şeyi çok çabuk yenilemek gerekiyor. Oysa bir noktada insan bu yenileme bahsinden sıkılıyor. Ve eskiye, değişmeyene, kaybolmayacak olana, daha kalıcı olana doğru gerilemek zorunda hissediyor kendini. Aslında o bir gerileme biçimi değil, ilerleme biçimi. Yani geçmişe doğru ilerleyerek kendimize bir yeni mesnet arıyoruz aslında. Yani aksi takdirde şöyle oluyor. Bugün karşına bir şeyler çıkıyor. Bunları tüket ama bugün tüket. Benim istediğim şekilde tüket. Benim istediğim sıklıkta tüket. Sonra da yarın bu tükettiklerinin tamamını unut. Ve ben sana tüketeceğin yeni şeyler vereyim durumu. Ve aslında biz kendisine arada bir jeton atılan, sıklıkla jeton atılan bir takım makinelere dönüyoruz. Jetonu atıyorlar, hisleniyoruz. Jetonu atıyorlar, seviniyoruz. Jetonu atıyorlar, mutlu oluyoruz. Sonra unutuyoruz. Çünkü jetonun süresi bitiyor. Yani 3 dakikalık bir süre var diyelim. Bir Tarkan şarkısı için 3 dakika süren var. Eyvallah. Dinliyorsun. Jetonu sana atıyorlar. Unutuyorsun. Yani hemen unutuyorsun ne dinlediğini. Sonra mesela bu çok garip bir şey söyleyeyim size. Mesela eskiden ezbere bildiğim ve peş peşe diyelim nakledebileceğim hadis-i şeriflerin sayısı 150 iken, atıyorum şimdi, bugün peş peşe nakledebileceğim hadis-i şerif sayısı 50 ise diyelim, o aradaki 100 insanın sorunu değil, sistemin sorunu. Yani insanı unutmaya ayarlamış bir korkunç bir dairenin içinde yaşıyoruz. Abi, sürekli unutuyorsun.
Bundan 10 yıl önce mesela hafızanızda kaç numara vardı diye bir soru sorsam size.
Daha acıklısını söyleyeyim. Hali hazırda ezbere bilebildiğim sadece 3 numara var.
Ona gelecek.
Evimin numarası, kendi numaram, eşimin numarası.
Evet.
Başka hiçbir numara
ezbere. Ama mesela ben kendime sorduğum zaman bu soruyu, bundan 10 yıl önce belki 20 tane telefon ezbere biliyordum.
Ben de 50 tane vardır
çok
yani.
Çok rahat. Şu anda mesela sizin söylediğiniz gibi belki 5 tane geçmez.
Ben de 3. Geçen çünkü çok benzer şekilde ben de zihnimi zorladım. Acaba 1/4 biliyor muyum?
Mesela yani Yusuf Goncagül'ün telefon numarasını biliyorum. Okuyayım abi.
Gerçekten. Aa, çok güzelmiş.
Çok sevindim şu
an. Çok güzelmiş. Şimdi bir skandala sevindim. Vermezsin.
Eyvallah.
0-5.
Tabii bu tüketimden bahsettiniz. Bu yazılarınızda da kültürel iktidardan da bahsediyorsunuz. Biraz ona belki değinebiliriz. Hani belki üretimden daha fazla bir şey yani gerekiyor. Mesela şundan bahsedebilirim belki. Hani şehir tiyatroları ve devlet tiyatrolarına şöyle bir bakalım. Belki değil mi iktidar olarak 96 yılından beri şehir tiyatroları hani bize yakın diyelim partilerin elinde belediye. Fakat baktığımız zaman hani ne ürettik? Bu kültürel anlamda, tiyatro anlamda ne ürettik? Oyun yazarlığı anlamında neler yaptık? Çok bir şey göremiyoruz. Bu anlamda buradan yani baktığımız zaman neler söylemek istiyorum?
Kavramı biraz genişleterek konuşmak gerekirse Yusuf. O şudur. Şimdi dünyada seçimle, oy vererek, sandıkla değişmeyen bir iktidar biçimi var. Ona 1900'lü yılların ortalarında bilhassa Fransız sosyologlar kültürel iktidar demişler. Ama sadece kültürel iktidar değil, sembolik iktidar ve manevi iktidar da demişler. Yani seçimle değişmeyen iktidar biçimi. Ne demek bu? Mesela siz seçimle Türkiye'de Türkiye'nin ekonomik yapısını değiştiremezsiniz. Ancak başka bir icraat biçimiyle değiştirebilirsiniz. Ve bu çok geç ve uzun süren değişimlerdir bunlar. Söz gelimi Türkiye'nin en zengin ilk 100 ailesi listesi çok uzun süredir nadiren değişiyor. Yani bu seçimle değişen bir şey değil. Ya da diyelim Türkiye'de medyayı belirleyen, öyle diyelim, Türkiye'de medyayı belirleyen, medyanın gücüne sahip olan ailelerin isimleri çok nadiren değişiyor. Tam buna kültürel iktidar diyoruz. Yani tiyatronun sahibi Türkiye'de seçimle değişmiyor. Bir grup tiyatroya sahip olmuş. Bunun da bir sürü şeyi var. Bir sürü gerekçesi var. Yani hadi size tuhaf gelecek tarihten bir örnek vereyim. Şimdi mesela 1920'lerin İstanbul'una gittiğimizde 1920'lerin İstanbul'unda sokağa rengini veren sosyolojik katmanın iki temel sosyoloji olduğunu göreceğiz. Biri medrese ve medreseliler. Diğeri de dergah ve tekkiye devam eden insanlar. Dergahlara ve tekkelere devam eden insanlar. Dolayısıyla şehrin ana kültürü, şehirde üretilen her kültür ya medreseden bir ilim geleneği olarak ya da tekkeden bir tasavvuf geleneği olarak çıkıyordu. Peki bunun karşısına diyelim 1923'te Cumhuriyet'in ilanından itibaren bunun karşısına ne kondu? Medresenin karşısına modern eğitim kondu. Yani öğretmen sınıfı kondu. Tekkenin ve dergahların insanlarının karşısına da memur dediğimiz yeni bürokratik kesim kondu. Bu mesela çok keskin bir iktidar değişimi işte. O gün bugün şehre ana rengini verme konusunda insanların bir şeyi var. Ne diyelim ona? Bir mücadelesi var. Şehrin ana rengini medrese ve tekkelerin vermesi mi yoksa öğretmen ve memurların vermesi mi sorusu tam o kültürel iktidarı tanımlayan, o kültürel iktidarı ele veren bir soru. Ya da şu, o mekanizma nasıl bir yere geldi ki bugün diyelim işte şimdi şurada Mehmet Bozdağ'ı gördüm diye söylüyorum. Kimi takip etmeli önerisinde Mehmet, sevgili Mehmet Bozdağ, Diriliş'in yapımcısı. Mesela Diriliş'e ödül veriyorlar ama diyelim Dirilişçileri sahnede konuşturmuyorlar. Herkesi konuşturuyorlar, onları konuşturmuyorlar. Tam bu kültürel iktidar işte. Yani tam tarif ettiğimiz şey, kültürel iktidar olarak tarif ettiğimiz şey bu. Bu çok, yani benim temel mücadele alanlarımdan biri. Bununla ilgili de çeşitli yazılar yazıyorum. Belki o yazıları da bir araya toplamak gerekir günün birinde. Ama şunu söylemek lazım. Türkiye'de hakiki bir dönüşümden söz etmek gerekiyorsa ya da hakiki bir dönüşümden söz etmek istiyorsak kültürel dönüşümü sağlıklı şekilde, organik şekilde sağlamak zorundayız ki Türkiye değişti, dönüştü diyebilirim.
Evet, bu üstten şimdi, gelen bir şey de olmuyor. Bu anlaşıldı
biz
zaten.
Biz bir radyodayız Yusuf şimdi. Sizi gezi günlerine götüreyim. Gezi günlerinde biz pop müzik çaldığını düşündüğümüz radyoların tamamının aslında birer harekat merkezine dönüştüğünü gördük. Bu kültürel iktidar işte. Yani senin oturduğun yerde mikrofonda oturan bir işi sırada Tarkan'ın yeni hiti var demek olan DJ birdenbire bir harekat amiri.
Ve o dönemi hatırlayalım, yani oraya destek vermeyen sanatçı sanki yani sanatçılığı yani alınmış gibi yani düşüyor.
Tabii.
Sanatçılığı
tabii.
Düşüyor yani yok. Düşüyor. Bitti yani.
Sanatçılıktan düşüyor. İşte öyle tam, bir durum tam var. Bu baskının ortaya çıkardığı şeyin adı, hı-hı, yani bu baskının nedeninin adı kültürel iktidardır. Yani şimdi bir örnek olsun diye söylüyorum. Bir arkadaşımızın filminde pek çok oyuncu. Şimdi film mesela bir kadınla bir erkeğin, evli bir kadınla evli bir erkeğin birbirlerini başka bir evli kadın ve erkekle aldatması olsa kimse bu ne biçim senaryo demez, değil mi? Ya da hatta işte vakit biraz ilerledi diye söylüyorum. O erkek karısını bir erkekle aldatıyor olsa, tövbe estağfurullah, onda bile seve seve oynar Türkiye'deki oyuncuların %90'ı. Ama diyelim içinde din, Allah, cami falan gibi kavramlar olan şeyde teksti beğenmedim, teşekkür ederim diyor sana. Sen de böylelikle daha kötü oyuncu seçeneklerine mahkum kalıyorsun. En son bir arkadaşımın yaşadığı şey olduğu için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Tekste bakıyor, tekste Allah, kitap, cami, din vesaire gibi şeyler biraz belirginse ben bunu oynamayayım diyor. E ne oynuyorsun sen dizide? Her gün birbirini aldatan yahut işte hırsızlıkla, arsızlıkla, soytarılıkla vakit geçiren insanların hikayelerini oynama konusunda hiçbir sanatsal endişe taşımıyorsun. Ama söz konusu din, diyanet, Allah, cami olunca bir dünya frenin var. Tam bunun adı kültürel iktidar işte. Ve bu dönüşmeden Türkiye hakiki bir dönüşüm yaşamış sayılmayacak. Kanaatim odur.
Ben tiyatrodan şundan bahsettim. Mesela 200 sene önce bir tiyatro izledim şehir tiyatrolarında. Engin Alkan galiba o yönetmişti. Yani oyunu izleseniz hani Recep İvedik tamam hani çok konuşuluyor falan ama hani sanat dünyasında genelde hani eleştirilir değil mi? Onun hani tiyatro versiyonunun daha da düşüğü düşünün mesela. Hı. Öyle bir oyun yani şey olarak, seviye olarak ve argo olarak. Buna baktım yorumlara mesela, internette acayip övgüler, yorumlar. Hani çünkü yönetmeni hani farklı bir adam, bildiğimiz hani adamlardan. Farklı bir hani Reis Bey'i oynasa şehir tiyatroda belki eleştiri alıyor işte uzun bilmem ne
tabii,
falan.
Tabii.
Yani böyle bir nokta var yani dediğiniz
gibi. Berbat bir nokta var.
Evet.
Berbat bir nokta var.
İşte bir de o oyunların en sonunda mesela final o reveransın yapıldığı andan itibaren bir şeyleri var. Yani gereksiz, hiç oyunla alakalı olmayan gereksiz şeyleri var.
Kesinlikle.
Yaşasın bilmem ne.
O yıllarda gezi olaylarının olduğu dönemde de geziye açık açık oyundan bunlar sonra destek oldu. Verdiler. Evet, çok ilginç.
Bunlar hep oldu ve bunlar hep kültürel iktidar semptomu işte.
Evet, yorumlar geliyor Erkam Dasbel etiketine. Kıymetli dinleyenlerimiz, Hasbihal programımız devam ediyor. Yavaşça sona doğru yaklaşırken yorumlarınızı, sorularınızı Erkam Dasbel etiketine yazabilirsiniz Twitter'dan. İsmail Kılıç Aslan bir nesil için yazar veya TV programcısı değil, bir abidir. Ondan genç yazarlar için, kardeşler için tavsiyeler bekliyoruz demiş. Eylül hanımefendi.
Eyvallah Eylül kardeşimize. Eylül kardeşimize çok selam ederiz. Doğrusu bu benim sıklıkla karşılaştığım bir soru. Bazen yakaladıkları yerde, bazen ulaş maille vesaire gibi şeylerle biz yazmak istiyoruz, ne yapmak lazım?
Bu nokta öyle, bir de İsmail abilik de böyle bir şey ya. Yani
ya Allah razı olsun. Böyle o tabii onun
yanaklarını sıkalım böyle istiyoruz
ya okurken. Bakışının güzelliği. Keşke abi kavramının hakkını verebilen biri olsak, bunu büyük bir dua abi sayarız kendimiz için. Büyük bir şey sayarız yani. Büyük bir ganimet biliriz öyle diyelim. Ama bu yazma işindeki tavsiye meselesi bir cümleyle söyleyeyim. Her hastalığın ilacı farklı. Dolayısıyla her yazma biçiminin yöntemi de farklı. Ben mesela şiirle ilgileniyorum diyen arkadaşlara, onların şiirde ne yaptığını anladıktan hemen sonra başka bir reçete vermeye çalışıyorum. Ben politik yazı yazmak istiyorum, köşe yazısı yazmak istiyorum diyen arkadaşlara diyelim başka bir reçete vermeye çalışıyorum. Ama o reçetelerin ortak bir ilacı var, çok okumak.
Eyvallah.
Okumadan yazılmıyor. Yani başka yapacak evet. Hiçbir şey yok yani.
Metin Karabaşoğlu hani bu zekat gibi de diyordu. 1/40.
Tabii. Yani
en az 1/40 diyordu.
Aynen öyledir. Doğru. Çok doğru. Çok güzel yani.
Beytullah Çetin İsmail abiye bir de itibarı soralım. Biz okurları olarak itibar dergisini bir okul olarak nitelendiririz. Bu okulun hem hocası hem öğrencisi olan İsmail Kılıç Aslan bize biraz itibar dergisinden bahsedebilir mi demiş.
Eyvallah. Yani İtibar tabii İbrahim Tenekeci'nin kaptanlığında ve aşağı yukarı gene bizim kuşağın. Bizim kuşağın derken hani yazmaya çizmeye 90'lı yılların ortalarından itibaren başlamış bizim kuşağı. Mutfağı da bizim kuşağı ve bizden daha genç kardeşlerimize emanet bir dergi. Ben itibarı bir samimiyet ocağı olarak tanımlıyorum. Yani son derece büyük fedakarlıklarla ve son derece samimi niyetlerle hep edebiyattan ve kültürden yana bir dergi olarak çıkmak, varlığını böyle devam ettirebilmek az başarı değil. Benim bu başarıda sadece bir öğrenci olarak belki bir katkım vardır. Ama yani orada asıl başarı baştan aşağı bir samimiyet insanı olarak gördüğümüz, bildiğimiz İbrahim Tenekeci'nindir. Çok güzel, önemli ve öğretici bir dergi olarak, hepimiz açısından öğretici bir dergi olarak yoluna devam ediyor itibar. Fakat iki şey hemen, iki not, belki cins bakımından da bu böyle. Hem itibarın hem cinsin yazmaya yeni başlayan insanlar için bir sistematik geliştirmesi gerekiyor. Bununla ilgili de kafa yoruyoruz. Biz bilhassa cinste genç kalemlere yer açabileceğimiz bir formül üzerinde duruyoruz.
Genç mesela yazı atölyesi yapıyordu. Hala yapıyor yani, mu? Devam ediyor değil
şimdi
mi?
Şimdi bizde benzer bir atölye ama biz o atölye mesela nasıl diyelim ona? Gençten arkadaşlar buna alınmasınlar. Onları çok seviyorum ama mesela gencin atölyesine gitmiş gençleri alacağımız bir atölye. Yani anlatabiliyor muyum? Yani bir genç çünkü başlangıç atölyesi olarak yapıyor bunu.
Tabii.
Biz başlangıç seviyesini epeyce geçmiş, artık yazıları bir yerlerde yayınlanabilir hale gelmiş bir topluluktan söz ediyoruz. Bizi onlar zorluyor, yazılarımızı yayınlar mısınız diye.
Bu iş aslında biraz usta çırak ilişkisi değil mi abi? Yani bunlar biraz olmazsa değil, olmaz
tamam,
yani.
Biraz değil tamamen. Yani neredeyse ilişki bakımından söylüyorum bunu, mürşit mürit ilişkisi gibi. Evet. Yani seni gene bunu hani kafamızda canlansın diye söylüyorum.
Yazıda mürşidiniz yani, kimdir o zaman diyebilir miyiz?
Benim ben çoklu mürşit abi. Evet. Ben bütün dergâhlara uğradım. Ama belirgin ustalarım var tabii. Abi.
Yine koparamadık o cümleyi.
Yok yok, Ahmet Murat abi mesela belirgin şekilde ustamdır. Şeyhimdir yani, mürşidimdir. Pirimdir öyle diyelim. Ama Ahmet Murat abinin yanı sıra pek çok değerli isimden. Yani Hasan Aycın abiden, Ali Haydar Haksal abiden, Hüseyin Su hocamdan, Ömer Lekesiz abiden pek çok şey öğrendim. Ama tabii şu, yani ilişki bakımından söylüyorum, yazarlık gerçekten usta çıraklıkla gelişen bir şey. Hani teslim olacaksın, bir ustaya teslim olacaksın ve usta sana bir yol haritası çizecek. Eskilerin seyri sülük dediği, yani bir yol haritası çizecek ve o yol haritasından o yol haritasına uygun hareket edersen ustan seni işte ayağının takılmasından falan da korumuş olacak. Müzikte de böyle aslında. Doktorlukta da böyle aslında. Evet. Yani hemen hemen her meslekte usta çırak ilişkisinin kaybolduğu mesleklerde bir sağlıksızlık sorunu ortaya çıkıyor. Yani hemen hemen her mesleğin usta çırak yöntemiyle.
Şöyle de bir soru doğuyor mesela. Şu anda yeni güncel meslekler var mesela. YouTuber'lık bir meslek, yeni bir meslek.
Evet.
YouTuber'lıkta mesela ileride usta çırak ilişkisi olacak mı?
Olsa ne güzel olur aslında. Çünkü usta çırak ilişkisi aynı zamanda bir gelenek oluşturur malum. Yani söz gelimi bugün elinde ayakkabı yapan bir usta o ayakkabıyı yapan İlk ustadan bu yana bir ustalık biriktiriyordur aynı zamanda. Bir gelenek biriktiriyordur yani.
Aman be.
Yani belki o çaktığı çivi 700 yaşındadır o manada. Eyvallah. Yani ayakkabıya çaktığı o çivi 700 yaşındadır. YouTuber'lığın ömrü 700 yıl sürer mi onu bilmem ama.
Eyvallah.
Hani orada da bir usta çırak ilişkisi olsa en azından YouTuber'lık işine bir seviye girir.
Şey var öyle ya diyeyim. Şimdi Itri'nin besteleri 300 yıldır, 350 yıldır var abi. Daha eski eserler var ama işte 10 yıllık, 5 yıllık, 1 yıllık da eserler var, devam ediyor. YouTuber'lık da belki böyle devam edebilir ama ben zannetmiyorum usta çırak ilişkisi olacağını. Şöyle olacaktır. Ya ne gerek var ustaya? YouTube'da var canım.
Ha. Ama mesela
açar izleriz falan.
Evet, açar izleriz. Açar izleriz. Bugün YouTube'da bir bağlama yapma videosu gördüm. Of. Bildiğin saz olarak bağlama yapma videosu. açık söylemek gerekirse inanamadım videoya. Hani videoya da baktım ama dedim ki sonra kendi kendime, bakmakla usta olunsaydı kediler kasap olurdu. Yani çünkü videonun alt başlığı şu. Hani bilen bildiğini anlatacak, bilen bildiğini gösterecek, biz gösteriyoruz. Kendiniz bağlama yapabilirsiniz falan gibi bir videoydu. İnanılmaz bir şeydi yani.
Yani belki imkansızlıklar var ya, mesela Anadolu'nun falanca yerinde mesela ney kursu yok. Veya işte gitar öğrenmek istiyor, gitar kursu yok.
Olmaz orada, abi ya. Şöyle abi, olmaz yani.
En azından bir dertle belki bir noktaya geliyor. Anadolu'dan öğrenciler geliyor abi İstanbul'da üniversite okumaya. Aynı zamanda ney sazını mesela dert etmiş geliyor öğrencimiz. Bir noktaya gelmiş. Ama, ya,
ama
işte
bir
o noktada,
noktaya gelmiş
evet,
diyorsun.
Bana. Bravo. O noktadan sonrası yine bir dediğiniz gibi bir hocanın, bir üstadın dizinin dibine oturup bir ilmi meşk etmek çok daha farklı bir olay.
Eyvallah. Aynen öyledir.
Eyvallah.
Aynen öyledir. Eyvallah.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, gönüllerin frekansı Erkam Radyomuzda hasbihalimize, İsmail Kılıçarslan abimizle birlikte hasbihalimize kulak veriyorsunuz. Canlı yayından da yazanlar olmuş. Onları da okumak istiyorum.
Tabii
İsmail
ki.
Abi müsaadeniz olursa. Evet, Abdülsamet'in fanları yazmış. Yusuf, Abdülsamet kardeşime selamlar demiş.
Eyvallah.
Hemen. Aa, Laik Yobaz yazmış. İsmail abime selamlar demiş.
Samet Kaya diye.
Samet Kaya yazmış selam.
Samet Kaya, Bayram İnan Öcan.
Kütahya'dan Mahmut Esat kardeşimiz yazmış. Madem Kütahya'dan konu açıldı, İsmail abiyi tekrar bekliyoruz. Ne zaman geliyor demiş. Gençlik şöyle de istiyoruz.
Kütahya'yı
demiş.
Çok İnşallah. Seviyoruz. Hadi o kadarını söylemiş olayım. Bu pazar bir başka vesileyle Kütahya'ya gidip geleceğim mesela. Yani, Kütahya'yı seviyoruz çünkü yani.
Bu yoğunluğunuz arasında şehir gezilerine de devam ediyorsunuz, konferanslara.
Abi onları ben bir boyun borcu olarak görüyorum. Özellikle çok hassas olduğum bazı gençlik teşkilatları beni çağırdığında vaktim yoksa bile o vakti oluşturmaya çalışıyorum. Yani şimdi diyelim kiliste... mültecilere bir tas sıcak çorba götürmek için gecesini gündüzüne katan İHA'lı arkadaşlar bizi aramışlar, abi gelir misin diye. Oraya gitmesen olmaz. Ya da diyelim Çankırı'da TÜGVA'cı arkadaşlar, abi bir gelsen de konuşsan demişler, oraya gitmesen olmaz. Onu bir çeşit boyun borcu olarak görüyorum ben.
Evet.
Ama şuna üzülüyorum tabii, kabul ettiğimden çok reddetmek zorunda kalıyorum programları. Sağ olsun arkadaşlar da genellikle anlayış gösteriyorlar ama yani diyelim yapabileceğiniz program sayısı çok kısıtlı. Biraz öyle yani.
Eyvallah. Yine Hatay'dan bahsettik, Reyhanlı'dan bahsettik, Kilis'ten. O bölgeden Yetim Vakfı'nda bulunan bir kardeşimiz Regaip Erdoğan, benim de sınıf arkadaşım, o selamlarını iletmiş.
Eyvallah, aleyküm selam.
Gana'dan selamlar demiş İsmail abi, özel selam.
Gana öyle mi?
Beni mutlaka tanır demiş Mustafa Aslan Türk. Bir trolleme durumu mu söz konusu acaba?
Eyvallah, hayırlısı, hayırlısı.
Öğrencim İbrahim selamlarını iletmiş yine Ağgez'e.
Eyvallah.
Yusuf abinin Eni Ento diye şarkısı çıktı mı?
Ahiyente mi acaba?
Evet.
Ahiyente Hurun'un Türkçesini söyledik. Belki onu sormuşlardır.
Eddie Anthony'dir abi.
Abi öyle yazmış.
Albüm çıkmadan yanlış anlaşılmalar başladı. Konuyla ilgili basın açıklamasını biz menajerimiz ofisinden gönderecek diye.
Yine Maraşlı bir kardeşmiş o da. O da trolledi zannımca.
Eyvallah. Evet. Trol eski mesleğimizdir malum.
Ömer abi, yönetmen Ömer abi yazmış. Selamlarını iletmiş bizlere.
Eyvallah. Merhaba
abi. Beni niye almıyorsunuz demiş radyo. Alacağız abi seni de Allah'ın izniyle.
Eyvallah.
Evet, bu arada yayın saatimizi artık aşmış bulunmaktayız.
Buyursun.
Tabii radyo programımızın sonuna doğru gelmiş olduk. Bu arada tabii radyo programından daha çok böyle hani telefonlar uçuşuyor. Biz oradan şey yapıyoruz. Nasıl yorumladınız bu olayı yani böyle bir okuma olarak?
Abi artık hayat böyle be.
Öyle değil mi?
Buna alışmamız lazım. Hayat böyle.
Oradan canlı yani, yayına gelelim. Oradan
bir
video çekelim.
Bir taraftan radyodan konuşuyorsun. Bir taraftan Instagram'ın canlı yayını açık. Bir taraftan Turulan belki başka bir yerden yapıyor. Bir taraftan önünde sosyal medya açık. Bizde şöyle oluyordu radyo. Hele diyelim bizim gibi, Tarık gibi, Paşalı gibi, benim gibi gece program yapanlar boş bir oda, önünde bir ana kumanda masası.
Telefon gelirse gelir.
Telefon gelirse kendin açıyorsun. Peki sizi yayına alalım falan.
Ben o odayı gördüm abi Marmara'da bu arada. Yani, en üst katta bir stüdyo vardı.
Evet. Stüdyomuz güzeldi.
Evet.
Ama diyelim potansi kendin açıp kendin kapatıyorsun ve bir yayın yapıyorsun. Hani şimdi öyle değil ki, şimdi bütün etrafımız iletişim cihazlarıyla dolu ve iletişimi çeşitlendiriyoruz o manada.
Yani. Evet, yayınımızı ve programımızı güzelleştiren.
Bu yakışık ne zaman dinleyeceğiz?
Evet. Hemen şimdi dinleyeceğiz abi.
Hemen şimdi mi dinleyeceğiz?
O zaman kapanışı öyle yapalım isterseniz. Ah nice bir uyursun eserini söyleyecektik galiba.
Yayınımızı ve programımızı güzelleştiren Mehmet Akman abimize de o zaman teşekkür etmiş olalım.
Eyvallah Mehmet abi.
Yılların emekli
abi. Saat 11.40 olmasına rağmen yalnız bırakmıyor. Sizin gibi İsmail abi.
Eyvallah. Bizlerle birlikte. Eyvallah Mehmet abi. Sana da çok teşekkür.
Evet İsmail abi, teşekkür ediyoruz tekrar. Yayınımıza şeref verdiniz. Son olarak dinleyicilerimize seslenmek isterseniz. Buyursunlar.
Eyvallah. Ben bu yakışıklıyı dinlemek istiyorum. Herkese çok selam ediyorum.
Eyvallah.
Allah'a emanet olunuz. Eyvallah.
O zaman Abdülsamet'ten Ah Nice Bir Uyursun eserini mi dinliyoruz?
Evet onu dinleyeceğiz inşallah Abdülsamet'ten. Sonra herhalde kapatırız.
Evet. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Haftaya cuma lansman konserini bekliyoruz. Buradan duyurmuş olalım.
Evet.
Saat 8'de Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde 30 Mart'ta.
Eyvallah.
Hemen akabindeki perşembe akşamı da Turulan Şen'in lansman konseri olacak. 5 Nisan akşamında vapurda, Vade Sultan gemisinde değil mi?
Evet inşallah.
Saat 7'de başlıyor, 8'de değişti mi?
Değişiklik var, ufak bir değişiklik. İnşallah detayları duyuracağız.
O zaman detayları turulanşen.com'dan mı dinliyoruz?
Evet.
İzliyoruz. Evet. Eyvallah. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Bizle dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek ümidiyle.
Nice bir uyursun uyanmaz mısın? Ah nice bir uyursun uyanmaz mısın? Göçtü kervan kaldık dağlar başında. Allah Allah, göçtü kervan kaldık dağlar başında. Çağrışır tellallar, inanmaz mısın? Çağrışır tellallar, inanmaz mısın? Göçtü kervan kaldık dağlar başında. Allah Allah, göçtü kervan kaldık dağlar başında. Thank you. bunu sen bu dünyaya niye geldin? Yunus sen bu dünyaya niye geldin? Gece gündüz hakkı zikret sin dilin. Allah Allah gece gündüz hakkı zikret sin dilin. Enbiyaya uğramaz ise yolun. Enbiyaya uğramaz ise yolun. Göçtü kervan kaldık dağlar başında. Allah Allah göçtü kervan kaldık dağlar başında.
Yusuf Goncagül ve Turlan Şen'in sunduğu Hasbihal programını dinlediniz.